Ayrım 39, sayfa 483. Meseleler sofra başında konuşuluyor. Fakat hareketinden önce kabineyi topladı. Vaziyeti anlattı ve onlara şöyle hitap etti. Bu bir hükümet buhrandır. İstifa etmeyi düşünmüyor musunuz? Vekillerin bazıları bu olayı da Atatürk İsmet Paşa arasında zaman zaman meydana gelen ve sonra yatışan çatışmalardan biri gibi aldılar. İdare-i maslahatçı sözler söylediler fakat azarlandılar. Hülasa İnönü bu hava içinde yola çıkacak ve İstanbul'da belki de kabinesinin istifasını verecekti. Fakat tam o sırada Atatürk'ün Ankara'ya hareket ettiğini haber alınca onu Ankara'da beklemeye karar verdi. Nyon anlaşması İnönü'nün savunduğu şekilde imzalandı. Millet Meclisi anlaşmayı müzakere etmek üzere 18 Eylül 1937'de toplandı. Atatürk bir gün evvel Ankara'ya vardı ve başvekil tarafından Gazi Çiftliği istasyonunda karşılandı. Burada aradaki sinirliliği gerginleştiren ve aslında önemsiz diğer bir vesile de havayı daha ziyade bulandırdı. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bira fabrikası genişletiliyordu. Atatürk'ün yakınları bu fabrikanın verimli olabilmesi için hatta İstanbul'daki Bomonti fabrikasının da devletçe alınmasını gerekli görüyorlardı. İnönü buna baştan beri karşıydı. İstasyonda Atatürk'ü karşılarken fabrikayı göstererek gene tenkitlerini ileri sürdü. İşin zararlı, para ve emeklerin yazık olacağını belirtmek istedi. O sırada bunun belki yeri değildi. İki tarafta az çok alıngan konuşuyorlardı. Aynı gün akşam üzeri Atatürk çiftliğe gelip ilgililerden işin yeniden tahkikine girişti. Onlar tabii kendi tutumlarını savundular. Atatürk'ün bu temaslarının akisleri de etrafa çeşitli şekillerde yayıldı ve İsmet Paşa'ya kim bilir nasıl ulaştırıldı. Nitekim o gece sofrada çatışma bu meseleden patlak verdi. Bu işler Atatürk'ün Ankara'ya geldiği 17 Eylül günü cereyan eder. Akşam için İnönü ve vekiller Çankaya'ya davetlidirler. Eğer söylenenler doğruysa İnönü Çankaya'ya gitmeden önce Anadolu Kulübü'nde alıştığından biraz fazla viski alır. Zaten sofradaki havada gergindir. Atatürk sözlerini hemen ziraat işlerine getirir. İnönü bu sözlerin altında derhal bira fabrikası işinin etkilerini görür. Atatürk şöyle konuşur. En ziyade ehemmiyet verdiğimiz bu işler maalesef iyi gitmiyor. Ziraat işlerinde bir keşmekeş var. Ziraat vekaleti az içindedir. Buna bir çare bulmak lazımdır. İnönü'nün 1923-1965 devresindeki iktidar süresinin bütünlüğünü ilgilendiren memleketin sosyal yapısında mihver bir mesele olan ziraat siyaseti ve uygulamaları baştan sona ve tamamı ile ikinci adamın ikinci cildinde ele alınmıştır. Sonra konuşmalarını ziraat vekili Muhlis Erkmen'i tenkide getirir. Ondan memnun olmadığını söyler, İnönü işte o anda birden değişir. İsyankar bir hal alır ve atılır. Yani ziraat vekilinin çekilmesi isteniyor. Tıpkı bundan evvel diğer bazı vekiller hakkında yapıldığı gibi fikrim alınmaya lüzum görülmeden vekillerim istifaya icbar ediliyor. Emrivakiler karşısında bulunduruluyorum. İleri sürdüğü mütalalara itimat edilmeyerek başkalarından tahkik ediliyor. En mühim memleket davaları alakadar olmayanlarla görüşülerek hep sofra başında kararlaştırılıyor. Bu vaziyetten korkuyorum. Tabidir ki bir sofra başında geçen, zaptı olmayan bu konuşma sonradan çeşitli şekiller almıştır. Mesela Falih Rıfkı Atay bu bahsi, fakat o gece kendisi orada olmadığı için Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'dan dinlediğini kaydederek şöyle yazar. İsmet İnönü'nün bir şikayeti duyuldu. Sofradan emirler alıyoruz. Gerçi o geceki sofrada içki verilmiyordu. Kısa zamanda bu konuşma dedikodu alanında içki sofrasından emirler alıyor şeklinde yayılır. Falih Rıfkı Atay İnönü'nün konuşmasında içki sofrası sözü geçmediğini önemle belirtir. Buna zaten ihtimal de verilemez. Ama bilinen şudur ki İnönü'nün bu çıkışından sonra toplantı zaten sona erer. Atatürk'ün ertesi günkü hali üzerinde anlatılanlar hep birbirine uyar. Atatürk sinirlidir. Gece de belki hiç uyumamıştır. Köşkünde ne yapacağını da bilmez. Meclis ise toplantı halindedir ve Nyon anlaşmalarını konuşmaktadır. Akşama doğru bir aralık yanına Yaver'ini ve Cevat Abbas'ı alarak bir otomobil gezintisine çıkar. Keçiören'e vurur, baraja döner, oradaki küçük köşke bir süre tek başına kapanır. Sonra gene şehre, yanındakilerle hiç konuşmaz, içine kapanık ve sıkkındır. Sonra birden meclise gitmeye karar verir. Belki müzakereleri dinleyecek, belki bazı kimselerle konuşacaktır. Fakat meclise vardığı zaman bir boşlukla karşılaşır. Müzakereler bitmiş, Nyon anlaşması kabul edilmiş ve meclis dağılmıştır. Atatürk Ankara'ya zaten bir gün için gelmişti. Çünkü 20 Eylül'de Dolmabahçe Sarayı'nda ikinci tarih kurultayı toplanacaktır. Atatürk nice zamandan beri bu kurultay için hazırlanmaktadır. Orada bir de sergi tertiplenmiştir. Yerli yabancı bilginler toplanacak, tarih görüşleri konuşulacaktır. Atatürk ise dil ve tarih işlerini kendisine öyle vermiştir ki. Özel tren Ankara'dan vaktinde hareket eder. İnönü'nde beraberdir. Hareketten sonra Atatürk arkadaşlarına bizi paşa ile biraz yalnız bırakınız der. Öyle de olur. Hususi trenin arka salonunda başbakanla bir müddet baş başa kapanırlar. Diğer yol arkadaşları sofrada beklemektedirler. Uzunca bir süre sonra evvela İnönü görünür. Fakat yüzünde hususi bir ifade olmaksızın yemek salonundan geçerek kendi kompartımanına çekilir. Sofraya oturmaz. Az sonra Atatürk görünür, sofraya oturur ve sadece bir iki arkadaşına bakarak oldu, bitti haberini verir. İşte bu olup biten İsmet İnönü'nün başbakanlıktan ayrılışıdır. Sonradan ve yakınların açıklamalarına göre vagonun arkasındaki özel salonda Atatürk'ün İnönü ile uzun konuşmalarının kararı esas olan sözleri şunlardır. Ben şimdiye kadar her işte mutabık olduğumuzu sanıyordum. Dün geceki halinden anladım ki yanılmışım. Fakat geç olmakla beraber hakiki vaziyeti anlamış olmam iyi oldu. Madem ki aramızda mutabakat yoktur, o halde seninle bir müddet arkadaşlığa fasla vermemiz lazım geliyor. Bu vaziyette teşhiki mesai edemeyiz. Birbirimizden uzak kalalım. Nasıl emrederseniz öyle olsun. Başvekiliye kimi münasip görüyorsun? İsmet Paşa bir isim vermez. Atatürk devam eder. O halde ben bir namzet teklif edeceğim. Celal Bayar'a ne dersin? İsabet buyurdunuz her hususta olduğu gibi. Bu sözler aynen böyle mi geçmiştir? Atatürk'le İnönü'nün çok uzun süren baş başa konuşmalarının diğer konuları nelerdir? Bunlar üzerinde iki tarafta açıklamalarda bulunmadıkları için tahminlere ve yakıştırmalara girişmek doğru olmaz. Fakat bu konuşmaların yukarıda alınan kısımlarının işin akışına da uygunluğu düşünülürse doğru olmaları mümkündür. Tarih 20 Eylül 1937'dir. İnönü artık fiilen başbakan değildir. Yalnız o sıralarda meclis tatile girdiği için Celal Bayar'ın başbakanlığı bir süre vekaleten yürütülmüş ve İnönü izni sayılmıştır. Resmi tebliğler de böyledir. Bu görev 25 Ekim'den itibarendir ki Celal Bayar'ın uhdesinde kesinleşecektir. Özel tren Haydarpaşa'ya 20 Eylül sabahı varır. O gün kurultay açılacaktır. Haydarpaşa'da trenden inilir. Karşılayıcılar, mutat merasim vesaire İsmet Paşa Atatürk'ün yanında değil biraz gerisindedir. Afet İnen İnönü'ye her zamanki nezaketiyle yaklaşır. Sarayda odanızı hazırlattım paşam. Fakat cevap Atatürk'ten gelir. Paşa evinde istirahat edecektir. Hakikaten de misafirler Dolmabahçe'ye hareket ederken İnönü onları rıhtımda selamlar ve sonra o da Heybeliada'daki evine hareket eder. Bazı basit hatıra nakilcileri İnönü'nün daha orada ve Haydarpaşa rıhtımında yapağınız kaldığını anlatırlar. Bu yalnızlıktan maksat eğer etrafında bir kalabalık olmayışı ise bu nakil doğrudur. Fakat yine o günlere ait diğer bir nakil daha vardır ki kayda değer ve bunu anlatanlar inanılır insanlardır. Sarayda kongre açılmıştır. Atatürk locasındadır. İsmet İnönü de locaya çağrılır. Herkes kürsüde konuşulanlara dalmıştır. Pek yakınlardan birinin naklettiğine göre bir aralık İnönü kimseye fark ettirmeden cebinden çıkardığı küçük bir kağıt parçasına birkaç kelime yazar. Atatürk'ün eline sıkıştırır. Bana hala dargın mısın? Kısa bir cevap aynı şekilde gelir. Sana dargın olabilir miyim? Bu kağıdı saklayabilir miyim? Nasıl istersen. Eğer bu nakil doğruysa sahnede böyle biter. Vesileler değil, şartlar önemliydi. Bir olayı özetledik ve bu olayı vesile veren günlük sebepleri belirttik. Ama bu olayda vesile değil, şartlar önemliydi. Bu şartları şöyle kaydedebiliriz. İnönü bazı tahriklerden tedirgindi. Müdahale saydığı şeylere karşı titiz, asiydi ve belki de yorgundu. Ama ne var ki bu direniş hakkını ve cesaretini, resmi mevkiini kendisine verdiği yetkiden ziyade Atatürk'le müşterek geçen çetin ve mihnetli bir maziden alıyordu. Atatürk'e gelince hasta ve yalnızdı, sinirliydi. Etrafındaki tahrikçiler de herhalde onu rahatsız ediyorlardı. Belki de daha uysal ve itaatli bir başvekil onun muhtaç olduğu istirahat havası için kendisine daha uygun geliyordu. Ve galiba şu da vardı ki hükümeti biraz daha hareketli, biraz daha hamleli görmek istiyordu. Hükümetin ise bürokratik bir görünüş havasında kendi içine kapandığı kanaatine varmış olması, onu sarsmak, kımıldatmak ihtiyaçları duymuş olması da mümkündür. Burada bir noktayı belirteceğiz. İnönü hiç şüphe yok ki bir Mustafa Kemal değildi. Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin doğuşunda bir itici kuvvettir. Ama İnönü'nün de görevinde sorumluluk duygusu, kimseye karşı kayıtsız şartsız angaja olmamak vasfı tek adamla ikinci adam arasında da daima bir mesafe bıraktı. Ben ikinci adamım hali bütün davranışlarında sezilmektedir. Hatta bu davranışlarda belki de ben yarının adamıyım ifadesi bile sezilebilir. Tahriklere gelince İsmet Paşa Atatürk'ün etrafında ve onun yakınları tarafından daima çekilmiştir. Daha bazı tahriklere maruz kaldığına inanmıştır. Ama bunlara karşı daima titiz, hatta sert olduğu da bilinen bir gerçektir. Bunu doğrulayan çok işaretler vardır. Ama şu muhakkaktır ki Atatürk'ün çevresinde hiç kimse onu geçmek, ondan önde olmak tavrını takınamamıştır. Onun yerini alan Celal Bayar bile arada İsmet Paşa lehine ve daima nazik bir mesafe muhafaza etti. Sanıyorum ki bu tahrikler siyasi olmakla beraber iktisadi mahiyetteydi. Atatürk'ün bazı yakınları, bilhassa İş Bankası teşkilatına söz sahibi olanların bu banka etrafında affayirizme ve iş alanlarında başvekilin hoşuna gitmeyen bazı şeylerin cereyan ettiği, kendisinin bunlara karşı mukavemet ve hatta mücadele halinde olduğu bilinmektedir. Bunları daha önceki bahislerde ve affayirizm kısmında özetlemeye çalışmıştık. Bu işlerde ilgili olanların olayları ve İsmet Paşa'nın mukavemet ve davranışlarını Atatürk'e yanlış aksettirmeleri mümkündür. Mesela Fahri Rıfkı Atay şöyle yazar. İsmet Paşa, Mustafa Kemal'in gittikçe kuvvetlenen otoritesini kendi menfaatleri için istismar edenlere karşı mücadele ederek ona belki en büyük iyiliği yapmıştır. İsmet Paşa'nın etrafındaki bütün hasımlıkların baş sebebi bu mücadeledir. Fahri Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 351. Atay'ın sözleri çok düşündürücüdür. Yakup Kadri Karaosmanoğlu da siyasi hatıratında 1965 Ekim nüshaları meydan. İş Bankası etrafında Afayriz hareketlerin örgütlendiğini yazar. Atatürk'ün umumi katibi Hasan Rıza Soyağ'ın hatıralarında ise o yıllarda birçok insanlar nasıl ve ne yoldan olursa olsun serbest sahibi olmak hevesine düşmüşlerdi şeklinde ifadesini bulan görüşlerini az daha önce vermiştik. Gerçi Celal Bayar, Meydan Dergisi'ne çıkan ve daha önce verdiğimiz makalesinde Atatürk'e bu işlerle ilgili haberlerin kendisi tarafından değil, Atatürk'ün bankada yönetim görevleri alan arkadaşları tarafından ulaştırıldığını belirtir. Yalnız ortada tahrikler olduğu ve tahriklerin İsmet Paşa'yı hedef tuttuğu, İsmet Paşa'nın da bazı menfaat gruplarına karşı mücadeleler yürüttüğü bilinen bir şeydir. Yorgunluğuna gelince, başvekilliğinin son zamanlarında İsmet Paşa'nın da yorulmuş olması mümkündür. Dünya iktisat buhranı, kısır bir bütçe, dış piyasalarda darlık, %100'e yaklaşan fiyat düşüşleri, güçlükle yürütülen bir ticaret muvazenesi, güçlükle tutulan bir milli para, buna karşılık demir yollarının inşası, ordunun düzenlenmesi ama dış ülkelerden istikraz ve sermaye tedarik imkanlarının hiçliği, harap, boş, yorgun bir toprağa uyandırmak çabası ve nihayet İkinci Dünya Harbi'nin yaklaştığını gösteren bin bir alamet ve hepsinin üstünde de yalnızlık, müttefiksizlik. O zaman yalnız Sovyetler Birliği ile müttefiktik. Bunlar kim olursa olsun 12 yıllık pahasılasız bir iktidar devrinde zaten harp meydanlarından gelmiş bir insanı ne kadar genç olsa da yorar, yıpratabilir. Atatürk'e gelince onun hastalığının Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, bu konu Tek Adam'ın cilt 3 ve Atatürk'ün hastalığı bahsinde çok etraflı ve vesikalı olarak işlenmiştir. Başvekillikte değişiklik olayından çok evvel başladığı artık bir gerçektir. Bu başlangıç hatta belki de 1933'lerdedir. Ama 1937'de hastalık artık had safhasındaydı. Vücut her gün kendini biraz daha yiyordu. Hırçınlık ve sinirlilik artıyordu. Bu hal bütün hastalıklar gibi Atatürk'ün hastalığının da kaçınılmaz neticesiydi. Nitekim gene Fahri Rıfkı Atay o günler için şöyle yazar. Son zamanlarda hükümet adamları ile münasebetlerinde eskiden olmayan bir hal, fazlaca bir sinirlilik hali gelmişti. Kaldı ki Atatürk sadece hasta ve sinir değil, yalnızdı da. Etrafında ya memurları yahut da yakın adamları vardı. Ama bu yakınlar ona olan tabii sadakat ve bağlılıklarına rağmen nihayet birer hizmet, sofra ve sohbet arkadaştı. Onun bu yalnızlık halini daha sonra yani 1938 içinde ve onun yatağı başında onunla öpüşüp eski silah arkadaşlıklarını andıkları gün Ali Fuat Cebesoy da sezmiş ve hatıralarında yazmıştır. Hülasa ne taraftan bakılırsa bakılsın Atatürk artık sükûna, rahatlığa muhtaçtı. Uysal ve itaatli bir başvekil, onun son zamanlarında muhtaç olduğu bu istirahat havasını daha iyi sağlayabilirdi ve Celal Bayar bu bakımdan elbette ki İsmet Paşa'dan daha başka bir insandı. Böyle bir değişikliğin, hükümet hayat ve cihazında yeni bir hareket meydana getirmesi bile beklenebilirdi. Eğer Atatürk'ün ölümü pek çabuk gelip çatmasaydı, idarede belki bazı yeni değişiklikler, yeni hareketler beklenebilirdi. Sonrası, İnönü gerçi bir halk çocuğuydu ama halk adamı değildi. Sevilmekten ziyade sayılırdı. Hiç kimseye dostluğunu ve yakınlığını sınırsız olarak vermemiştir. Münasebetlerinde veren bir insandan ziyade alan bir insandı. Sözü doğru olsa gerektir. Ama başvekillikten ayrıldıktan sonra bir ilgi hatta sevgi dalgasıyla çevrilişini o günlü yaşayanlar hatırlarlar. Bu ilgi ve sevgi dalgasını ne Atatürk'ün davranışına karşı bir tepki ne de İnönü lehinde bir gövde gösterisi gibi almak hatadır. Bu tepki bir sosyal psikoloji tezahürüdür. Bilhassa bizim milletimizin bu gibi hallerde gösterdiği bir yakınlık ilgisidir ki halk ruhunun iç dokularında asırlardan beri süzüle gelen bir düşeni koruma kompleksinin izaha güç bir belirtisidir. Bu tepkinin bazen nümayiş şeklini aldığı ve bunu İsmet Paşa'ya karşı olanların sert reaksiyonlarla karşıladığı olmuştur. Mesela İsmet Paşa'nın kendi halinde yaşadığı o günlerden birinde gittiği Ankara Stadyumu'nda halk kendisine olağanüstü gösterilerde bulunmuştur. Atatürk'e nakledilen bu hadise onda hiç de sert bir tepki yapmadı. Pekala yapmışlar. Bunca sene başvekillik etmiş bir adamı alkışlamaktan daha tabii ne olabilir? Bu millet büyük farz ettiklerine saygı göstermesini biliyor demektir. Ama Atatürk'ün etrafı öyle düşünmüyordu. Eski yaveri ve mebus Salih Bozok bu hadiseden galiba 2 gün sonra parti grubunun toplantısından faydalanarak kürsüye fırlamış ve sert bir çıkış yapmıştır. Efendim, İsmet Paşa evvelki gün stadyumda kendisini halka alkışlatmıştır. Bu ne demektir? Bundan maksat nedir? Doğrudan doğruya bizzat İsmet Paşa'dan bu hususta hemen izahat istiyorum. Bunlar söylenirken İsmet Paşa gruptaydı. Bir köşede oturuyordu. Salih Bozok aşırı bir asabiyet içinde konuşuyordu. Halbuki sakin, kendi halinde görünen, kürsü konuşmalarına iltifatı olmayan bir insan bilinirdi. İsmet Paşa bu zatın çıkışını sükunetle karşılayabilirdi. Fakat öyle yapmadı. Sadece gayretli bir mebusun aşırı hassasiyeti şeklinde de olsa konu istismar edilebilirdi. Onun için ama belli bir üzüntü içinde kürsüye ilerledi, konuştu ve bu olayda herhangi bir kast olmadığını, olamayacağını, Atatürk'ün kendisini elinden tutarak en yüksek mevkiye çıkardığını en hisli kelimelerle açıklayarak kürsüden indi. İsmet Paşa'nın bu grup konuşması daha sonraları ve ona karşı olanlar tarafından aşırı bir tezellül ve yalvarış üslubuna sokularak yayınlanmıştır. Ama ne gariptir ki bütün bu türlü nakilleri yapanlar veya yayınları yayanlar İnönü iktidarı zamanında İnönü'ye tek kelimeyle karşı çıkamayan, tersine olarak kendilerini ona yakın göstermek için çeşitli sözler arayan, pozlar takınan insanlardır. İnönü aleyhtarı edebiyatta buna benzer daha başka misaller de vardır. Fakat başvekillikten ayrıldıktan sonra da Atatürk ve İsmet Paşa çeşitli vesilelerle karşılaşmışlardır. Ama bunların içinde en dokunaklı olanı Atatürk'ün bir doktorlar heyeti tarafından muayenesi ve durumu hakkında ilk tıbbi raporun düzenlenmesi sırasında ve daha önce de değindiğimiz sahnedir. O heyete katılan ve o sırada Sağlık Bakanlığı müsteşarı olan Doktor Asım Arar'ın Atatürk'ün Hastalığı isimli eserinde Atatürk'ün kendi isteğiyle İsmet Paşa'nın önünde cereyan etmesini istediği bu sahne hazin olduğu kadar düşündürücüdür. Bu sahne Atatürk'ün kendisinden bıktığı, ürktüğü, kendisinden uzak ve değersiz gördüğü bir insanla tertiplenecek bir sahne değildir. Bu sahnede nice hatıralarla birbirlerine bağlı ve tarih içinde de bu hatıraları birbirlerinden ayrılmayacak olan iki eski silah arkadaşının sanki bir muharebe meydanında birinin yaralanmasıyla akıbeti belli olunca birbirlerinin gözlerine son ve derin derin bakışları gibi bir mana vardır. Bu manayı anlamalıyız. Bu mana geçici hislerin, günlük çatışmaların, asabi ve değersiz yorumların, gerçekle ilgisi olmayan düzmece hatıra nakillerinin üstündedir ve onlardan değerlidir. Son söz. 1938 yılı, yıl sonuna doğru her gün artan bir hızla Atatürk'ü ölümün kucağına doğru sürükledi. İnönü, şefinin, önderinin, eski silah arkadaşının ona herkesten çok inanan ve onu elinden tutarak en yüksek mevkilere çıkarmış olan insanın adım adım sönüşünü hazin düşünceleri içinde günü gününe takip etti. Hastalığın fırsat verdiği bir sırada bir gecesini Dolmabahçe Sarayı'nda geçirdi. Atatürk'ün isteğiyle orada misafir oldu. Bu ziyarette konuştuklarını nakletmemiştir ama ona sarayın kapısının ve haberlerinin kapandığı doğru değildir. Bunun delili şudur ki Atatürk'ün sıhhi durumunu Dolmabahçe'de her akşam Ankara'ya ve hükümete olduğu gibi ona da muntazaman bildirmiştir. Atatürk'ün vasiyetinde İnönü'nün çocuklarına yer verilmiş olması bir daha teyit edilmek istenen bir ruhi alakanın ifadesi olsa gerektir. Ama Atatürk'ün İnönü'ye en büyük mirası sorumluluğu yarın onun omuzlarına yüklenecek olan yeni ve özgür bir devletin şan ve şerefiydi. Tek adam ve ikinci adam bu devletin kuruluşunda biri bir ebedi şef, diğeri onun emrinde ve yanında bir insan olarak söz ve hak sahibiydiler. Türk milleti harpte ve sulhte bu iki insanı beraber görmüştü. Gücünü, ümidini ve tahammülünü onların gittiği yolda ve onlarla beraber derlemiş, değerlendirmiş, seferber etmişti. Zaferler ve başarılar gibi eksikler, ulaşılamayan hedefler hatta hatalar da müşterekti. Hülasa Türkiye'nin kurtuluşu ve kuruluşu bir hadiseydi ki bu hadisede milletin kaderi, milletin varı yoğu ile bir potada topyekin yoğrulmuştu. Bu potaya herkes kendinde olanı ve katabildiği kadarı katmıştı. İnönü de bu herkesten biriydi. Ama işin ön safında baş ustanın yanındaydı. Baş ustanın yardımcısıydı. 1. cildin sonu. 5 Nisan 2010, sayfa 494. Not. Bu ciltte yer alan ve 1923-1928 devresini ilgilendiren iktisadi meseleler dışında bırakılan işçi problemi ve mevzuatı ile zirai siyasetin ana davaları 1923-1965 devresinin yani İnönü'nün bütün başvekillik devresinin bir bütün teşkil eden konuları arasında 2. ciltte yer alacaktır. Gene bu suretle daha ziyade 1938 sonlarında gelişmelerini veren bazı önemli eğitim davaları ve bu arada teknik öğretim ve köy enstitüleri konuları da bölünmeden işlenebilmek için gene 2. cilde bırakılmıştır. Şevket Süreyya Aydemir. Devam eden tamamlayıcı incelemelere göre düzeltme ve ilaveler. Sayfa 20. Mustafa İsmet'in doğum tarihi, o zaman kullanılan eski tarihe göre, Kur'an'ın bir tarafına babası Hacı Reşit Bey değil, dayısı Hakkı Bey tarafından yazılmış ve kitapta miladi tarihe çevirmiş olarak verilmiştir. Sayfa 28. Mustafa İsmet, Sivas Askeri Üçliyesi'nin son sınıfında kalmış ve o sınıfı iki defa okumuştur. Sayfa 30. Altın Marif madalyası kendisine Halıcıoğlu Topçu Mektebi'ni değil, Erkan-ı Harp Mektebi'ni bitirdiği zaman verilmiştir. Sayfa 45. İnönü'nün Fethi Bey ile Okyar arkadaşlığı fil hakika Erkan-ı Harp Mektebi'nde başlamıştır. Ancak arada sınıf farkı vardı ve Fethi Bey ileri sınıflardaydı. Mektep arkadaşlığı az sürmüş fakat sonra bu arkadaşlık hayat boyunca devam etmiştir. İnönü bu mektep arkadaşlığını şöyle hatırlar. Büyük kıymet tanınan son sınıftaki Fethi Bey ile yeni gelen talebenin itibarlı birincisi arasında resmi, nazik ve sempatik tanışmalar olmuştur. Fethi Bey mektepten beri ad yapmış insanlardan sayılıyordu. O da bana ilk temas günlerinden itibaren itimat etmiş ve bu itimadı eşitlikleriyle perçinlenmiş ki bana mahrem mektubu. İnönü'yü gizli ihtiyat ve terakki cemiyetine girmeye sevk eden mektup. Yakın arkadaş gibi yazıyordu. Sayfa 48. Yine İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden olan Kazım Karabekir Paşa'nın Edirne'ye tayini 1908 ihtilalinden sonradır. 31 Mart vakası sırasında Edirne'de 3. Piyade Tümeni kurmayı bulunuyordu. Sayfa 41. Mülazim Çopur Nuri aynı fıkrada bahsedilen Çopur hakkıdır. Ayrıca bir Çopur Nuri yoktur. Not. İsmet Bey'in binbaşılığa terfiği kitapta 26 Nisan 1912 ve yarbaylığı 14 Aralık 1915 olarak yazılıdır. Yemen'den İstanbul'a dönüşü 16 Nisan 1913'tür. Yarbaylığa terfinin umumi karargahta ve daha önce bir tarihte olması mümkündür. Tarih araştırılmaktadır. Önemli ilave. Sayfa 106'da bahsedilen ve İsmet Bey'in iştiraki tereddütle ifade edilen çok önemli mektuptan o zaman İsmet Bey'in haberli olduğu, o sırada kendisinin Halep'te bulunduğu, Mustafa Kemal'le konuyu konuştuğu, bunu Mustafa Kemal'in kendisinden istediği, beraber düşünüp yazdıkları, ancak bir kolordu kumandanı olarak Enver Paşa ve Talat Paşa'ya yazılan bu mektuba kendisinin imza koymasının mümkün olmadığı tahakkuk etmiştir. Bu çok önemli ve daima gölgeli kalan işbirliğinin bu suretle ve bizzat İnönü'nün tavzihleriyle aydınlanmış olması büyük önem taşır.